Ayrım 13, sayfa 149. Kendi yüzümden birkaç santim uzak duran komutanın yüzü kızarmış, acıyla bakıyordu. Ne durumda olduğunu fark ettiğimde nefesim kesildi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ama gözleri benimkine kenetlenmişti ve anladığımı fark etmişti. Sertçe üzerimden çekildi. Sen, ne? Çıplak göğüslerimin nasıl göründüğünün, eteğimin beline kadar çıktığının farkındaydım. Yüz ifaden çok... Ayağa kalktığında bakışlarımı çevirdim ve pantolonunu çekip kemerini bağladığını duydum. Bir elini başına götürmüş, sert bakışlarını benden uzak bir noktaya dikmişti. Ben, özür dilerim diye başladım. Ne için af dilediğimi bile bilmiyordum. Ne yaptım? Böyle olmasını istememiştim. Bana döndü. Yüzün. Anlamıyorum. Bu haksızlık karşısında neredeyse öfkelenmiştim. Benim nelere katlandığımın farkında mıydı? Bana dokunmasına izin vermemin benim için neye mal olduğunu biliyor muydu? İstediğin şeyi yaptım. Ben seni o şekilde istemedim dedi ve öfkeyle elini kaldırdı. Ben onu istedim. Resimdeki kızı istedim. İkimiz sessizce portreye baktık. Kız sabit bir şekilde bize bakıyordu. Saçları boynunu çevrelemiş, meydan okuyan, büyüleyici ve cazibeli bir ifadeyle bize bakıyordu. Benim yüzümdü o. Eteğimi indirip bluzumu giydim. Konuştuğumda sesim kalın ve titrek çıkmıştı. Size verebileceğim her şeyi verdim komutan. Gözleri sanki mat, mavi renkli bir denize dönüşmüştü. Çenesi titreşip seyirdi. Git buradan dedi kısık bir sesle. Gözlerimi kırpıştırdım. Onu doğru anladığımı fark edince özür dilerim diye kekeledim. Eğer defol diye gürledi. Parmaklarını etime batırarak beni omzumdan kavradı ve dışarı itti. Ayakkabılarım, şalım, çık dışarı lanet olsun. Yalnızca resmimi almaya vaktim olmuştu ve hemen ardından kapıdan çıkmış, merdivenlerin başında tökezlemiştim. Bir yandan da neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kapının arkasında bir şeyin şiddetle yere çarptığını duydum. Sonra bir şey daha düştü ve bu defakine kırılan cam sesi eşlik etti. Arkama baktım. Sonra çıplak ayaklarımla merdivenlerden inip koştum. Eve yürümem neredeyse bir saat sürmüştü. Birkaç yüz metre yürüdükten sonra artık ayaklarımı hissetmemeye başlamıştım. Kasabaya vardığımda çiftlik yolunda ayağıma batan kıymıkların, taşların artık farkında değildim. Kolumun altındaki resimle birlikte incecik bluzumla titreyip iyice hissizleşerek karanlıkta tökezliye tökezliye yürüyordum. Yürüdükçe ne yaptığım, nasıl bir fırsatı kaçırdığım kafama dank ediyordu. Zihnimde bu düşünce dönüp duruyordu. Birinin beni görüp görmediğini umursamadan doğduğum kasabanın sokaklarında yürüyordum. Saat birden biraz önce Le Coq Rouge'a vardım. Dışarıdayken saatin bir kez vurduğunu duyarken içeri girmemem herkes için daha mı iyi olur diye düşündüm. Orada öylece beklerken tül perdenin arkasından küçük bir ışık göründü ve diğer tarafın sürgüleri açıldı. Gece başlığı kafasında omzundaki beyaz şalıyla Ellen göründü. Belli ki beni beklemişti. Ona, ablama baktım ve başından beri haklı olduğunu anladım. Yaptığım şeyin bütün ailemizi tehlikeye attığını şimdi fark ediyordum. Çok üzgün olduğumu söylemek istiyordum. Hatamın büyüklüğünü, Edo'ya olan aşkımın, hayatımı onunla devam ettirme isteğimin gözümü kör ettiğini, anlamadığımı söylemek istiyordum. Ama konuşamıyordum. Kapıda sessizce durdum. Titreyen omuzlarımı ve çıplak ayaklarımı gördüğünde Ellen'in gözleri büyüdü. Elini uzatıp beni içeri çekti ve kapıyı arkasından örttü. Şalını omzuma atıp yüzüme düşen saçlarımı geriye itti. Hiçbir şey söylemeden beni mutfağa geçirip kapıyı kapattı ve ocağı yaktı. Bir kap süt ısıttı ve bana bir bardak verdi. Sonra teneke küveti yerinden çıkarıp ocağın önüne getirdi. Sobada ısıttığı kaynar su dolu kovalarca suyu içine boşalttı. Yeterince dolduğunda yanıma gelip şalı dikkatle üzerimden aldı. Bluzumu çıkartıp bir çocuğu soyar gibi kombinezonumu kafamdan çıkardı. Eteğimin arka düğmelerini çözüp korsemi gevşetti. Sonra da jüponumun kopçasını açıp mutfak masasına koydu. Çıplak kalmıştım. Titremeye başladığımda elimi tutup küvete girmeme yardım etti. Su çok sıcaktı ama neredeyse hiç hissetmemiştim. Ayaklarımdaki kesikleri umursamadan dizlerimle omuzlarım dışındaki her yerimi suya sokacak biçimde eğildim. Sonra ablam giysisinin kodlarını katlayıp bir süngerle saçlarımdan omuzlarıma, sırtımdan ayaklarıma kadar beni sabunlamaya başladı. Her uzvumu, parmaklarımın arasını, temizlenmemiş tek bir yerim kalmadığından emin olana kadar nazikçe yıkadı. Kesiklerin arasına giren küçük taşları dikkatle çıkartıp ayak tabanlarımı ovaladı. Saçlarımı yıkayıp su tertemiz akıncaya kadar duruladı. Sonra da tutam tutam alıp taradı. Süngeri alıp sessizce yanaklarıma akan gözyaşlarımı sildi. Bunları yaparken tek kelime söylememişti. Sonunda su soğuyup ben de ya soğuktan ya yorgunluktan ya da tamamen başka bir sebepten yine titremeye başladığımda büyük bir havluyla beni sıkıca sardı. Sonra geceliğimi giydirip beni üst kattaki yatağıma çıkardı. Ben uykuya dalarken "Ah Sophie" diye mırıldandığını duydum. Ve sanırım o anda bile hepimizin başına nasıl bir iş açtığımı anlamıştım. Sen ne yaptın böyle? Günler geçti. Ellen ve ben iki oyuncu gibi günlük işlerimize devam ediyorduk. Dışarıdan bakınca her zamanki halimizden farksızdık ama ikimiz de çok tedirgindik. Olanlarla ilgili ikimiz de tek kelime etmemiştik. Çok az uyuyordum. Bazı geceler gözüme 2 saatten fazla uyku girmiyordu. Zorla yemek yiyordum. Vücudum her an parçalara ayrılabilirdi ama midem korkularımı içine alıp sıkıca büzüşmüştü sanki. Elimde olmadan o gece yaşananları düşünüyor, bu kadar saf, aptal ve gururlu olduğum için kendime kızıyordum. Beni bu noktaya getiren şey de gururumdu. Komutanın ilgisinden hoşlanmış gibi yapıp, portredeki kız gibi davransaydım, o zaman benden etkilenebilirdi. Böylece kocamı kurtarabilirdim. Biraz rol yapsam ne olurdu sanki? Ama bunun yerine kendimi neredeyse cansız bir nesneye dönüştürerek sadakatsizliğimi hafifletmeye çalışmıştım. Aklımca birlikteliğimize sadık kalmıştım. Edward açısından değişen bir şey varmış gibi. Her gün subayların yanlarında komutan olmadan gelişini yüreğim ağzımda sessizce izliyordum. Onu görmekten korkuyordum ama yokluğu ve bunun ne anlama gelebileceği beni daha fazla endişelendiriyordu. Bir gece Ellen cesaretini toplayıp siyah beyaz bıyıklı subaya komutanı sordu. Ama subay elini havaya savurup çok meşgul demekle yetindi. Ablamla göz göze geldiğimizde bu durumun onu da tedirgin ettiğini anlamıştım. Ellen'i gördükçe içimi daha büyük bir suçluluk kaplıyordu. Ne zaman çocuklara baksa başlarına ne geleceğini düşündüğünü biliyordum. Bir defasında belediye başkanıyla sessizce konuştuğunu duydum. Başına bir şey gelirse çocukları yanına almasını söylüyordu sanırım. Başkanın yüzünde ablamın böyle bir şeyler düşünmesine şaşırmış gibi bir ifade belirdiği için bu sonuca varmıştım. Ablamın göz çevresiyle çenesinde benim yüzümden olduğunu bildiğim yeni çizgiler oluşmuştu. Küçük çocuklar gizli korkularımızdan habersizdi. Jean ve Mimi her zamanki gibi oynuyor, ağlayıp soğuktan ya da birbirlerinden şikayet edip duruyorlardı. Açlıktan sefil olmuşlardı. Artık Almanların malzemesinden küçücük bir şey bile almaya cesaretim yoktu ama çocuklara hayır demek de zor oluyordu. Aurelien yine de kendi mutsuzluğuyla baş başa kalmıştı. Sessizce yemeğini yiyor, hiçbirimizle konuşmuyordu. Okulda yine kavga ediyor muydu bilmiyorum ama bu konuya fazla kafa yoramayacak kadar meşguldüm. Edith ise her şeyin farkındaydı. Pamuk gibi narin bir kız olup çıkmıştı ve yanımdan ayrılmıyordu. Geceleri sağ elini geceliğime kenetleyerek uyuyordu ve uyandığında da o kocaman, kupkoyu gözlerini yüzüme diktiğini görüyordum. Bense artık aynada kendimi tanıyamaz olmuştum. Almanların kuzeydoğudaki 2 kasabayı da ele geçirdiğine dair söylentiler dolaşıyordu. Yiyecek payımız gittikçe azalıyordu. Her gün bir önceki günden biraz daha uzun oluyordu sanki. Hizmet ediyor, temizlik yapıyor, yemek pişiriyordum ama yorgunluğumla birlikte aklımda karmakarışıktı. Belki komutan sadece buralarda görünmek istemiyordu. Belki aramızda olanların utancıyla beni görmeye cesaret edemiyordu. Belki o da suçluluk duyuyordu. Belki ölmüştü. Belki de bir gün aniden Edward kapıdan girecekti. Belki savaş yarın bitecekti. Bu ihtimali düşündüğümde bir an rahatlıyordum. Ellen kafamın karıştığı böyle zamanlarda "Yukarı çık ve biraz uyu," diye mırıldanırdı. Acaba benden nefret mi ediyordu? Yerinde olsam ondan nefret etmemem çok zor olurdu. Almanların kasabayı işgal etmesinden aylar öncesine ait gizli mektuplarımı okuyup duruyordum. Edward'ın edindiği arkadaşları, yiyeceklerin azlığı, morallerinin yerinde olduğu ile ilgili sözlerini tekrar tekrar okuyordum. Bir hayaleti dinlemek gibi bir şeydi bu. Çok yakında yanımda olacağına dair söz verdiğini, her an beni düşündüğünü yazdığı sevgi dolu sözlerinden kopamıyordum. Bunu Fransa için yapıyorum. Aslında biraz bencilce olacak ama karımla özgür Fransa'da rahatça dolaşabilmek için, bizim için yapıyorum. Evimizin rahatlığı, küçük dairemiz, Bar de Lyons'ta kahve içmek, yatağımızda geçirdiğimiz öğleden sonraları, bana soyulmuş bir dilim portakal uzatman. Bir zamanlar çok sıradan olan şeyler, şimdi eşsiz bir hazine değerinde. Sana kahve getirmeyi ne kadar özlediğimi biliyor musun? Saçını taramanı izlemeyi, masanın karşı tarafında kahkahalar atışını ve o mutluluğun benden kaynaklandığını bilmeyi ne kadar özlediğimi biliyor musun? Biraz avunmak, neden burada olduğumu kendime anımsatmak için bu anıları düşünüyorum. Benim için hayatta kal. Ben senin için kalıyorum. Sana sadık kocan. Ayak seslerini duyduğumda kilerde bira fıçılarından birini değiştiriyordum. Kapıda beliren Ellie'nin silüeti ışığı engelliyordu. Belediye başkanı geldi. Almanlar seni almaya geliyormuş. Kalbim duracak sandım. Hemen ara duvara koşup gevşek tuğlaları çıkarmaya başladı. Haydi çık, acele edersen yan kapıdan kaçabilirsin. Aceleyle hepsini çıkarmıştı. Küçük bir varil boyutunda bir delik açtığında bana döndü. Ellerine baktı ve alyansını çıkarıp bana uzattı. Sonra da omzundaki şalı aldı. Al bunu, hemen git. Ben onları oyalarım. Ama acele et Sophie, meydandan geliyorlar. Avucumdaki yüzüğe baktım. Olmaz, dedim. Neden? Ya sözünü tutarsa? Komutan mı? Sözünü tutacağına nasıl inanırsın? Seni almaya geliyorlar Sophie, seni cezalandıracaklar, kampta hapsedecekler, o adamın canını sıktın, seni götürecekler. Ama düşünsene Ellen, beni cezalandırmak istese oracıkta vururdu ya da sokaklarda süründürürdü. Lillian Bethune yaptıklarını bana da yapardı. Seni neden cezalandırdığının ortaya çıkmasını ister mi sence, aklını mı kaçırdın? Hayır, zihnim açılmaya başlamıştı. Öfkesini dindirmek için zamana ihtiyacı vardı ve şimdi beni Edward'un yanına yolluyor, biliyorum. Ellen beni deliye itti. Bunları söyleyen sen olamazsın Sophie. Uykusuzluktan ve korkudan çıldırdın. Yakında kendini toparlarsın. Ama şimdi gitmelisin. Belediye başkanı Madame Poilan'a gitmeni ve bu geceyi ahırda geçirmeni söyledi. Daha sonra sana haber yollamaya çalışacağım. Ellen'in kolunu ittim. Hayır, hayır, görmüyor musun? Belli ki komutan yaptığı açığa çıkmadan Edward'ı buraya getiremiyor. Ama beni Edward'ın yanına yollarsa ikimizi de kurtarmış olur. Sophie, bu kadar saçmaladığın yeter. Ben sözümü tuttum. Git. Hayır. Doş ışıkta birbirimize baktık. Ben gitmiyorum. Ablamın elini tutup yüzüğü avucuna koydum ve parmaklarını tekrar kapattım. Kısık bir sesle gitmiyorum, dedim. Ellen yüzünü buruşturdu. Seni götürmelerine izin veremezsin Sophie. Çılgınlık bu. Seni kampa götürecekler. Beni duyuyor musun? Kampa. Edward'ın öleceğini düşündüğün yere. Ama onu zar zor duyuyordum. Doğruldum ve nefesimi dışarı verdim. Garip bir şekilde rahatlamıştım. Yalnız benim için geliyorlarsa Ellen ve çocuklar güvende olacaktı. Onun hakkında yanılmadığıma eminim. Gündüz gözüyle her şeyi düşündü ve her şeye karşın sözümü tutmaya çalıştığımı gördü. O onurlu bir adam. Bana arkadaş olduğumuzu söylemişti. Ablam ağlıyordu. Lütfen Sophie, lütfen bunu yapma. Aklını kaçırdığının farkında değilsin. Hala vaktin var. Bana engel olmaya çalıştı ama onu itip merdivenlerden çıktım. Bara girdiğimde üniformalı iki asker çoktan içeri girmişti. Bar sessizdi ve 20 çift göz bana dikilmişti. Masanın kenarında duran yaşlı Rene'nin elinin titrediğini, Madame Louvier ve Madame Duran'ın fısıldadıklarını gördüm. Belediye başkanı kendine güvenen bir ifadeyle subaylardan birine ortada bir yanlış anlaşılma olabileceğini söyleyerek onu ikna etmeye çalışıyordu. Subay, komutanın emri, dedi. Ama o bir şey yapmadı, bu çok komik. Biri, cesur ol Sophie, diye haykırdı. Rüyada gibiydim. Zaman ağırlaşmış, etrafımdaki sesler belirsizleşmişti. Subaylardan biri beni öne doğru itince dışarıya adım attım. Güneş ışığı meydanı aydınlatıyordu. İnsanlar sokakta birikmişti ve bardaki kargaşanın sebebini anlamaya çalışıyorlardı. Bir an durup kilerin kasvetinin ardından gün ışığına karşı gözlerimi kırpıştırarak etrafıma bakındım. Her şey bir anda zihnime kazanırcasına berrak, taptaze ve parlak bir görünüme bürünmüştü. Rahip postanenin önünde durmuştu ve beni götürmek için gönderilen aracı önünü görünce haç çıkarmıştı. O kadınları barakaya götüren araçtı bu. Asırlar öncesinde kalmış gibi hissettiğim o gecede aynı aracı görmüştüm. Belediye başkanı bağırıyordu. ''Buna izin vermeyeceğiz. Resmi şikayette bulunacağım. Artık sabrımız taştı. Komutanla konuşmadan bu kızı götürmenize izin veremem. Onun emri bu.'' Yaşlı adamlardan oluşan küçük bir grup bariyer kurar gibi askerlerin etrafına dizildi. ''Masum bir kadına zulmedemezsiniz.'' Madame Louis'e konuşmaya başlamıştı. ''Evini aldınız. Hizmetçiniz gibi kullandınız. Şimdi de onu hapse mi atacaksınız? Size ne yaptı ki?'' ''Sophie, al.'' Ablam yine yanı başımda belirmişti. Hiç değilse eşyalarını al. Kanvas bir çantayı bana uzattı. Aceleyle içine tıktığı eşyalar vardı içinde. Dikkatli ol, beni duydun mu? Dikkatli ol ve akıllı davranıp geri dönmeye bak. Kalabalıktan tepkili sesler yükseliyordu. Konuşmalar ateşlenip hummalı bir tartışmaya döndü. Etrafıma bakındığımda kıpkırmızı ve öfkeli bir suratla kaldırımda Monsieur Sölün yanında duran Aurelien'i gördüm. Onun bu işe karışmasını istemiyordum. Şimdi Almanlara baş kaldırması tam bir felaket olurdu. Üstelik önümüzdeki birkaç ayda Ellen'in bir yardımcıya ihtiyacı olacaktı. Kardeşimin yanına gittim. Aurelien, sen evinin tek erkeğisin. Yokluğunda herkese göz kulak ol diye başladım ama beni susturdu. Hepsi senin suçun dedi. Ne yaptığını biliyorum. O Almanla ne yaptığını biliyorum. Her şey bir anda donup kalmıştı. Kardeşime baktığımda yüzündeki keder ve öfke karışımını görebiliyordum. Ellen'le konuştuğunuzu duydum. O gece geri döndüğünde seni gördüm. Etrafımdakilerin bakışlarının farkındaydım. Aurelien Beset gerçekten de duyduğum şeyi mi söyledi? Sandığın gibi diye başladım ama o dönüp bara girdi. Şimdi yeni bir sessizlik çökmüştü. Aurelien'in suçlaması duymayanlara fısıltıyla aktarılıyordu. Etrafımdaki yüzündeki şoku ve Ellen'in korku dolu bakışlarını gördüm. Şimdi Lillian Bethune'den farksızdım. Ama onun gibi direnç göstermiyordum. Etrafımdaki her şey gözle görülür biçimde donmuştu. Ellen elimi tuttu. Çatallı bir sesle kaçmalıydın dedi. Kaçmalıydın Sophie. Elimi bırakmaya niyeti yoktu ama biri onu itti. Almanlardan biri beni kolumdan kavrayıp aracın arkasına itti. Uzakta birileri bağırıyordu ama bu Almanlara bir itiraz mıydı? Yoksa bana hakaret miydi anlamadım. Sonra Putin, Putin diye haykırdıklarını duydum. Fahişe. Kalbimin göğüs kafesini delip geçeceğini hissettiğimde beni Edo'ya yolluyor. Biliyorum, buna inanmalıyım diye düşünmeye başladım. Sonra onu, sessizliği delip geçen sesini duydum. Sophie. Bir çocuğun delici ve acı dolu sesiydi bu. Sophie, Sophie. Edith kalabalığın arasından sıyrılıp üzerime atıldı ve bacağıma kenetlendi. Gitme, gitmeyeceğini söylemiştin. Yanımıza geldiğinden beri sesli olarak en çok dile getirdiği şey buydu. Gözlerim yaşla dolarken yutkundum. Eğilip ona sarıldım. Onu nasıl bırakırım? O an zihnim bulandı ve ellerinden başka hiçbir şey hissedemez oldum. Sonra başımı kaldırdım ve Alman askerlerinin kuşkulu gözlerle ona nasıl baktıklarını gördüm. Elimi uzatıp saçını okşadım. Edith, Ellen'in yanında kal ve cesur ol. Annen ve ben yakında sana döneceğiz. Söz veriyorum. Fakat Edith bana inanmadı. Gözleri korkuyla dolmuştu. Başıma kötü bir şey gelmeyecek. İnan bana. Kocamı görmeye gidiyorum. Sesime kendinden emin bir ton verip bana inanmasını sağlamaya çalıştım. Küçük kız hayır dedi ve beni daha sıkı kavradı. Hayır, lütfen beni bırakma. Yüreğim parçalandı. Kısık sesle ablama yalvardım. Onu buradan götür. Bunları görmesine izin verme. Ellen benden uzaklaştı. Şimdi hıçkırıklara boğulmuştu. Edith'i yanımdan alırken askerlere ''Lütfen kardeşimi almayın.'' dedi. ''Aklı başında değil, lütfen kardeşimi götürmeyin, bunu hak etmiyor.'' Aurelien'in sözlerinden sonra ne diyeceğini bilemeyen belediye başkanı kafası karışmış bir halde Ellen'e sarıldı. Gürültüyü bastırarak ''Bana bir şey olmayacak Edith, güçlü ol.'' diye seslendim. Sonra biri bana tükürdü. Onu gördüm. İğrenç, pis bir şey koluma yapıştı. Kalabalık beni yuhalıyordu. İçimi bir korku sardı. "Elen!" diye seslendim. "Elen!" Alman askerlerinin elleri kaba bir hareketle beni aracın arkasına bindirdi. Karanlık bir yerde tahta bir sıraya oturdum. Bir asker karşıma yerleşip tüfeğini dirseğinin altına koydu. Kanvas kumaş aşağı indi ve motor çalıştı. Gürültü arttıkça kalabalığın sesi de yükseliyordu. Bu olay beni taciz etmek isteyenler için fırsat yaratmıştı. Küçük bir delikten bakabilir miyim diye düşünürken birinin "Fahişe!" diye haykırdığını, ardından Edith'in ağlayan sesini, bir taşın şiddetle araca çarptığını, askerin uyarı niteliğindeki bağırmasını duydum. Oturduğum tarafa bir taş daha geldiğinde irkildim. Alman asker gözlerini üzerimden ayırmıyordu. Sırıtmasından korkunç bir hata yaptığımı anladım. Ellerimi çantamın üzerinde kenetleyip oturduğumda titremeye başladım. Araç uzaklaşırken dışarıyı görmek için kanvas kumaşı kaldırmaya yeltenmedim. Kasabalıların gözleri üzerimde hissetmek istemiyordum. Hakkımdaki fikirlerini de duymak istemiyordum. Yerimde oturup başımı ellerimin arasına aldım ve kendi kendime "Edouard, Edouard, Edouard" diye sayıklamaya başladım. Sonra da "Affedersin" dedim. Ancak kimden af dilediğimi bilmiyordum. Ancak kasabanın dışına çıktığımızda dışarıya bakabildim. Kumaşın üzerindeki delikten Le Coq Rouge'un kış güneşinin altında parlayan kırmızı tabelasını ve kalabalığın arasındaki Edith'in parlak mavi elbisesini görebildim. Sonra gittikçe küçüldüler ve tıpkı kasaba gibi gözden kayboldular.